Ayrım 15.
Atatürk'ün bana anlattıkları, Falih Rıfkı Atay. Sadrazamın konağından çıktıktan sonra Cevat Paşa ile kol kola karanlıkta Nişantaşı Caddesi'nden Teşvikiye'ye doğru sık adımlarla ilerliyorduk. Cevat Paşa samimi bir lisanla bana sordu, bir şey mi yapacaksın Kemal? Evet paşam, bir şey yapacağım. Allah muvaffak etsin. Mutlaka muvaffak olacağız. Birbirimizden ayrıldık. 9. Ordu Müfettişliği'nin hareketini geciktirmek için artık bir sebep kalmamıştı. Bütün muameleler bitmiş, hazırlıklar tamamlanmıştı. Müfettişlik karargahını Samsun'a nakledecek vapur 16 Mayıs günü Galata rıhtımında sabahtan akşama kadar hareket emri bekleyecekti. Mustafa Kemal veda etmek üzere Erkan Harbiye Umumiye Reisliğine gitti. Reislik bürosundayım. Fevzi Paşa'nın yerine Cevat Paşa tayin olunmuştur. Tam o gün Fevzi Paşa'dan vazifesini teslim alacakmış. Bu surette her ikisiyle buluşmuş oluyorum. Cevat Paşa makamındadır, biz Fevzi Paşa ile karşısındayız. Bir vaka daha anlatayım. Fevzi Paşa'yı niçin çekip uzaklaştırmak istediklerini söylemiştim. Vazifesinden ayrılmaya karar vermek için daha sonra ciddi bir sebep olmuş. Sebep şu: İzmir'e çıkmaya hazırlanan Yunanlar adaları asker yığmaya başlamışlar. Erkan Harbiye'ye raporlar geldikçe Fevzi Paşa böyle bir tecavüze ateşe karşı koymak lazım geldiğini Harbiye Nazırı imzası ile tebliğ ediyormuş. Nihayet bir gün Harbiye Nazırı Şakir Paşa İzmir kumandanı tarafından telgrafhaneye çağrılmış. O zamana kadar bu gibi davetlere Fevzi Paşa ile birlikte giderken o gün Erkan Harbiye Umumiye Reisine haber vermemiş. Muhabere, haberleşme başlamış. Belki iyi hatırlayamam fakat Erkan Harbiye dosyalarında vesikalar olmak lazım. Kumandan demiş ki: Amiral Gatop mütareke şartlarına göre İzmir'e çıkıp kalife kaleyi işgal edeceğim diyor, ne buyurursunuz? Şakir Paşa imzası ile mütareke şartlarına uyulmak icap ettiğini yazmış. Kumandan şifreli bir telgrafla şunu ilave etmiş: ondan sonra Yunanlar İzmir'e çıkacakmış, buna ne dersiniz? Harbiye Nazırı: böyle şey olur mu? Hayal ediyorsun, vehmediyorsun, cevabını vermiş. Muhabirinin sonuna doğru Fevzi Paşa'ya da telgrafhaneye çağırmışlar. Kendisine bahsettiğim telgraflaşmaların dosyasını vermişler. Harbiye Nazırı'nın talimatı ile Fevzi Paşa'nın ilk verdiği emirler tezat halindeydi. Fevzi Paşa'nın yerinde kalmasına ihtimal yoktu. Fakat onun yerine reisliğe gelen Cevat Paşa da nihayet Fevzi Paşa'nın yolunda yürüyecek bir şahsiyet idi. Masanın üstünde bir harita vardı. Fevzi Paşa'nın gözlerinden, yüzünden ve tavrından çok dolgun olduğunu anlıyordum. Cevat Paşa'nın ne düşündüğünü de bir gece evvelki Sadaret Konağı'ndaki buluşmamızdan biliyordum. Fevzi Paşa'ya dedim ki: paşam, vaziyeti nasıl mütala ediyorsunuz? Gök gürler gibi bağırarak: anlamıyorum ki efendim, dedi ve sağ elini şehadet parmağı ile haritada İstanbul noktasını göstererek, buradaki rahatımızı feda etmemek için koskoca memleketi veriyoruz. Bu ne akıldır? İçimden sevindim ve daha ferahladım. Cevat Paşa da öyle oluyor der gibi bakıyordu. Hatırımda iyi kaldıysa arkadaşlara şunları söyledim: hakikat sizin dedikleriniz ve düşündüklerinizdir. Ben bunu ispat etmek için Anadolu'ya gidiyorum. Aramızda uzun görüşmeler lüzum olmadığını da görüyorum. Yalnız sizlerden bir şey bekliyorum. Bana yardım edeceksiniz. Tabii, evet. Cevat Paşa'ya döndüm. Bilhassa siz paşam. Asıl salahiyet makamında şimdi siz bulunuyorsunuz. Beraber yürüyebilecek miyiz? Elbette. O halde ilk iş olarak Uluküşe taraflarında bulunurken şimendifer ve makillerine müsaade olunmayan 20. Kol Ordu'nun yürüyerek Ankara'ya hareket etmelerine emir buyurunuz. Öndeki bürokratı işaret etti, emir vereceğim dedi. Sonra sizinle şahsen muhabir edebilmek üzere hususi bir şifre isterim. Şimdi dedi, zire bastı. Lazım gelenlere söyleyerek bana bunu da temin etti. Burada ilave edeyim, aldatıcı vaatlerle Anadolu'dan İstanbul'a çağrıldığım vakit hakiki sebebi bu şifre ile Cevat Paşa'dan sormuş ve işgal kuvvetleri kumandanlığı tarafından bunda ısrar edilmekte olduğunu öğrenmiştim. Arkadaşları veda ederek ayrıldım. Başka ziyaretlerde de bulunmak lazımdı. Harbiye Nazırı'nı, Sadrazamı, Dahiliye Nazırı'nı aradım. Hiçbiri makamında yoktu, içtima halindeymişler. En kestirmesi Bab-ı Ali'ye gidip kendilerine haber vermekti. Beni sadaret bekleme salonuna aldılar. Benim geldiğimi duyan bazı nazırların da heyecanlı heyecanlı salonuna geldiklerini görerek biraz şaşırdım. Mehmet Ali Bey beni meraktan kurtardı. Allah Allah, ne küstahlık. İşittiniz mi efendim, Yunanlar İzmir'e çıkıyor. Bu sözleri Bahriye Nazırı teyit etti. Ya dedim, bu da mı oldu? Evet, ben memleketin başına neler geleceğini tahmin etmemiş değildim. Fakat kimseye anlatamamıştım. Nazırların telaşı karşısında ağlamak mı, gülmek mi lazımdı? Kendimi tutuyordum. Fakat bu emri vaki karşısında ben, Allah Allah demekten başka bir şey düşünmeyen bu nazırlara ibretle bakıyordum. İktidardan ayrılmamaya pek dikkat ederek, ne yapmayı tasavvur ediyorsunuz diye sordum. Protesto edeceğiz cevabını verdiler. Bu lazımdır, doğrudur. Ancak böyle bir protesto ile Yunanların İzmir'den geri çekileceklerini veya İngilizlerin onları geri çekeceklerini ihtimal veriyor musunuz? Yüzüme baktılar. Fakat başka ne yapabiliriz? Belki de daha katı tedbirler düşünülebilir. Mesela ne gibi? O zaman bir ses, eğer yanlış hatırımda kalmamışsa Mehmet Ali Bey'in sesi cevap verdi. Öyle hareketlere kalkarsak bize ne yaparlar bilir misiniz? Diyemezdim. Avni Paşa'nın elini tuttum. Bizi Anadolu'ya götürecek vapur hazırdır değil mi? Çoktan tertip etmiştim. Bandırma vapuru emrinizdedir. Doğrudan doğruya vapur kaptanına emir verebilir miyim? Hay hay dedi. Yaverime seslendim. Paşa hazretlerinin bir emirleri var, not ediniz. Yaverim koşun kalemiyle bandırma kaptanına bir emir yazdı. İmza edilmek üzere Avni Paşa'yı uzattı. Damat Ferit kabinesini bu perişanlık içinde bırakarak Zat-ı Şahane'yi ziyaret etmek üzere Bab-ı Ali'den ayrıldım. Padişah'la son görüşme. Yıldız Sarayı'nın ufak bir salonunda Vahdettin'le adeta diz dize denecek kadar yakın oturduk. Sağında dirseğini dayamış olduğu bir masa ve üstünde bir kitap var. Salonun boğaz içine doğru açılan penceresinden gördüğümüz manzara şu. Birbirine muazi, paralel hattın üzerine düşman zırhlılar. Bordolarındaki toplar sanki Yıldız Sarayı'na doğrulmuş. Manzarayı görmek için oturduğumuz yerlerden başlarımızı sağa sola çevirmek kafiydi. Vahdettin hiç unutmayacağım şu sözlerle konuşmaya başladı. Paşa, paşa, şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin. Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir. Elini demin bahsettiğim kitabın üstüne bastı ve ilave etti. Tarihe geçmiştir. O zaman bunun bir tarih kitabı olduğunu anladım. Dikkatle ve sükunla dinliyordum. Bunları unut dedi. Asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden mühim olabilir. Paşa, devleti kurtarabilirsin. Bu son sözlerden hayrete düştüm. Acaba Vahdettin benimle samimi mi konuşuyor? O Vahdettin ki ecnebi hükümetlerin 100. derece aletleriyle temas arayarak devletini ve saltanatını kurtarmaya çalışıyordu. Bütün yaptıklarından pişman mıydı? Aldatıldığını mı anlamıştı? Fakat böyle bir tahmin ile başka bahislere girişmeyi tehlikeli addettim. Kendisine basit cevaplar verdim. Hakkımdaki teveccüh ve itimada arzı teşekkür ederim. Elimden gelen hizmete kusur etmeyeceğine emniyet buyurunuz. Söylerken kafamdaki muammayı da halletmeye uğraşıyordum. Çok iyi anladığım, veliahtlığında, padişahlığında bütün his ve fikirlerini, temayillerini, sahtekarlıklarını tanıdığım adamdan nasıl yüksek ve asil bir hareket bekleyebilirdim. Memleketi kurtarmak lazımdır. İstersen bunu yapabilirmişim. Nasıl hemen hüküm veririm? Vahdettin demek istiyordu ki hiçbir kuvvetimiz yoktur. Tek mesnediniz İstanbul'a hakim olanların siyasetine uymaktır. Benim memuriyetim onların şikayet ettikleri meseleleri halletmektir. Eğer onları memnun edebilirsem, memleketi ve halkı bu siyasetin doğru olduğunu inandırabilirsem ve bu siyasete karşı gelen Türkleri edersem Vahdettin'in arzularını yerine getirmiş olacaktım. Merak buyurmayın efendimiz dedim. Noktayı nazarı şahanenizi anladım. İrade-i seniyeniz olursa hemen hareket edeceğim ve bana emir buyurduklarınızı bir an unutmayacağım. Muvaffak ol. Hitab-ı şahanesine mazhar olduktan sonra huzurundan çıktım. Naci Paşa padişahın yaveri fakat benim hocam derhal benimle buluştu. Elinde ufak mahfaza içinde bir şey tutuyordu. Zat-ı Şahane'nin ufak bir hatırası dedi. Kapağının üzerine Vahdettin'in inisiyalleri işlenmiş bir saatti. Peki, teşekkür ederim dedim, yaverim aldı. Sonra sanki Yadı Sarayı'ndan çıktığımızı ve hareket etmek üzere olduğumuzu gizlemek, saklamak ister gibi bir ihtiyatla ayaklarımızın patırdısını işittirmekten korkarak saraydan uzaklaştık. Artık Şişli'deki evi bırakmak üzereyiz. Bandırma vapuru Galata rıhtımında hazır, bildiğiniz bu. Karargahımızda olanlar muayyen saat tarafında toplanmış olacaklardı. Otomobil kapımın önündeydi. Evdeki vedaları bitirmiştim. Tam o sırada gelerek beni büroma götüren bir dostum aldığı bir habere göre benim ya hareketime müsaade edilmeyeceğini yahut vapurun Karadeniz'e batırılacağını söyledi. Yıldırımla vurulmuşa döndüm. Daha sonra vaktiyle uzun müddet yanında çalışan bir Erkan Harp'te gelerek maharetinde çalıştığı bir damattan aynı şeyleri öğrendiğini bildirdi. Bir an yalnız kaldım diye düşündüm. Bu dakikada düşmanların elindeydim. Bana her istediklerini yapamazlar mıydı? Beynimden bir şimşek geçti. Tutabilirler, sürebilirler fakat öldürmek. Bunun için beni Karadeniz'in coşkun dalgalar arasında yakalamak lazımdır. Bu ihtimal mantıklıydı. Ancak artık benim için yakalanmak, hapsolmak, nefi olmak, sürünmek düşündüklerimi yapmaktan ne edinmek, hepsi ölmekle müsaviydi. Hemen karar verdim, otomobili atlayarak Galata rıhtımına geldim. Baktım ki rıhtıma yanaşmış olacağını sandığım vapur uzaklardadır. Sandallarla vapura gittik. Kaptanı yola çıkmak için emir verdimse de Kız Kulesi açıklarında muayeneye tabi tutulduk. Birkaç ecnebi zabit ve askeri bizi yoklayacaklardı. Muayene uzayıp gitti. Gelip gidildiğine göre acaba bunlarla şehirdekiler arasında bir muhabere mi vardı? Maksat beni tevhik etmekse bütün bu şeylere lüzum yoktu, sıkılıyordum. Bir kararsızlık da olabilir diye düşündüm. Bundan istifade edebilmek için kaptanı hareket hazırlıklarını çabuklaştırmasını söyledim. 27 yıllık ihtiyar kaptan demir aldırmaya başladı. Ben kaptan yerindeydim. Zabit ve askerler dışarı çıktılar, hareket ettik. Karadeniz boğazından çıkarken kaptana tehlikeli ihtimalleri anlattım, cevap verdi. Ne aksi dedi, bu denizi pek iyi tanımam, pusulamız da biraz bozuk. Mümkün olduğu kadar kıyıları takip etmesini tavsiye ettim. Çünkü bundan sonra benim tek istediğim Anadolu'nun bir kara parçasına ayak basmaktan ibaretti. Sahili takip ede ede evvela Sinop'a geldik. Kasabaya çıktım, oradakilerle görüşerek Samsun'a kolaylıkla gidilebilecek yol olup olmadığını soruşturdum. Ma teessüf yokmuş. Çok zorluk çekecek ve günlerce yollarda kalacaktık. Bilmem neden Samsun'a bir an evvel ayak basmak için o kadar acele ediyordum ki zaman kaybetmektense tehlikeye göğüs germeyi tercih ettim. Tekrar bandırma vapuruna bindik.
Ayrım sonu. Altı Nokta Körler Derneği'nde seslendirilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü radyo stüdyolarında yeniden kurgulanmıştır.